Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Esnaflaşma'dan yaptığımız yoruma devam edeceğiz. Süleyman'ın Özdeyişleri 27. bölüme geldik. Bu bölüm arkadaşlık konusunu ele alır. Yarınla övünme çünkü ne getireceğini bilmezsin. Seni kendi ağzın değil başkaları övsün, kendi dudakların değil yabancı övsün. Taş ağırdır, kum bir yüktür ama ahmağın kışkırtması ikisinden de ağırdır. Öfke zalim, hiddet azgındır. Ama kıskançlığa kim dayanabilir? Açık bir azar, gizli tutulan sevgiden iyidir. Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır. Ama dostun seni iyiliğin için yaralar. Tok insanın canı balı bile çekmez. Aç kişiye en acı şey tatlı gelir. Yuvasından uzak kalan kuş nasılsa, yurdundan uzak kalan insan da öyledir. Güzel koku ve buhur canı ferahlatır. Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir. Kendi dostunu da babanın dostunu da bırakma. Ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme, yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir. Oğlum bilgece davran ki yüreğim sevinsin. Beni ayıplayana yanıt vereyim. İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır, bön adamsa öne atılır ve zarar görür. Tanımadığı birine kefil olanın giysisini al. Bir yabancı için yapıyorsa bunu, giysisini rehin tut. Sabah sabah komşuya verilen gürültülü bir selam küfür sayılır. Kavgacı kadının dırdırı yağmurlu günde damlaların dinmeyen sesi gibidir. Böyle bir kadını dizginlemeye kalkmak, rüzgarı ya da yağı avuçta tutmaya çalışmak gibidir. Demir demiri biler, insan da insanı. İncir ağacını budayan meyvesini yer, efendisine hizmet eden onurlandırır. Su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa yürekte insanın içini yansıtır. Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz. İnsanın gözü de hiç doymaz. Altın ocakta gümüş potada sınanır. İnsan saldığı övgüyle sınanır. Ahmağı buğdayla birlikte dibekte tokmakla dövsen bile ahmaklığından kurtulmaz. Davarına iyi bak. Sığırlarına dikkat et, çünkü zenginlik kalıcı değildir ve taç kuşaktan kuşağa geçmez. Çayır biçilince, yeni çimen çıkınca, dağlardaki otlar toplanınca, kuzular seni giydirir, tekeler tarlanın bedeli olur. Keçilerin sütü yalnız seni değil, ev halkını, hizmetçilerini de doyurmaya yeter. Böyle diyor 27. bölümün sözleri. Okuduğumuz gibi bu bölüm arkadaşlık konusunu ele alır. Birinci ayette yarınla övünme çünkü ne getireceğini bilmezsin diyor. İşleri erteleme felsefesini hepimiz iyi biliriz değil mi? Bugün yapılabilecek şeyleri yarına bırakır. Bizde bugün git yarın gel denir değil mi? Bu kolay yoldur. İspanyolca bir özdeyiş yavaş yavaş yolu hiçbir zaman evine götürür der. Genelde birisi bakalım dediğinde bu aslında hayır demektir. Esas mesele yapılacak işi yapmaya hiç niyeti olmaması değildir. Sadece bunu ertelerler. Bunu çok dobra dobra dile getiren bir özdeyiş vardır. Cehenneme giden yol iyi niyetlerle döşelidir der. İngilizce'de bir özdeyiş ertelemek zaman hırsızıdır der. Tanrı sözü bunu şu şekilde dile getirir. Eğer bugün onun sesini işitirseniz yüreklerinizi nasırlaştırmayın. Ve yine uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir, şu andır. Yeşaya peygamber gelin şimdi davamızı görelim diye yazar. İnsanların yatkınlığı başka bir zamanı beklemektir. Vali Felix haberci Paulus'tan müjdeyi duyduğunda titrediğini hatırlayın. Paulus, bir tutuklu olduğu halde onunla ruhunun kurtuluşu hakkında konuşmuştu ve Vali Felix, şimdilik gidebilirsin, fırsat bulunca seni yine çağırtırım demişti. Tanrı sözünden bildiğimiz kadarıyla o fırsat bulduğu zaman hiç gelmemişti. Ayrıca Mısır Firavunu da İsrail oğullarının gitmesini hep ertesi güne bırakmıştı. hep ertesi gün izin vereceğini söylüyordu. Ama hiçbir zaman bugün değildi. Sonunda onun bu tekrar ve tekrar ertelemesi en büyük oğluna ve Mısır diyarındaki bütün ilk doğan çocuklara mal oldu. Bugün her zaman kurtuluş günüdür. Yarının ne getireceğini bilemezsiniz değerli dostum. Seni kendi ağzın değil, başkaları övsün. Kendi dudakların değil, yabancı övsün diyor Süleyman Peygamber Özdeyiş 27 ayet 2'de. Seni kendi ağzın değil. Sen kendini övme, bırak başkaları seni övsün. Kendi dudakların seni yüceltmesin, övmesin. Yabancı birisi seni övsün. Goliat bu özdeyişi dinlemeliydi. Her gün İsrail ordusunun önüne çıkıp kaslarını göstermiş ve kendisinin ne kadar harika ve onların ne kadar zavallı bir korkaklar sürüsü olduğunu söyleyip durmuştu. Sonunda Davut adlı, ki bu daha sonra kral ve peygamber olacaktır, küçük bir çocukla başı derde girmişti. 3. ayet, taş ağırdır, kum bir yüktür. Ama ahmağın kışkırtması ikisinden de ağırdır. Bir ahmak size kızgınsa değerli dostum, başınız dertte demektir. Çünkü ahmağın anlayışı yoktur. Her şeyi söyler ve her şeyi yapar. Taş ağırdır, kum bir yüktür ama ahmağın kışkırtması bu ikisinden de daha ağırdır. Öfke zalim, hiddet azgındır ama kıskançlığa kim dayanabilir? 4. ayet. Tutku yani kıskançlık ölüler diyarı kadar katıdır. Alev alev yanar, yakıp bitiren ateş gibi diyor Ezgiler Ezgisi 8-6'da. Kıskançlığın Yakup'un ailesinde yaptıklarını hatırlayacaksınız. Yusuf'un ağabeyleri Yusuf'u çok kıskandıkları için onu köle olarak satmışlardı. Açık bir azar, gizli tutulan sevgiden iyidir. Düşmanın öpücükleri aldatıcıdır ama dostun seni iyiliğin için yaralar. Özdeyişler 27, 5 ve 6. ayetler. Bu değerli dinleyicilerimiz, kutsal kitapta birçok örnekleri bulunan bir tezattır. Pavlos, haberci Pavlos, Simon Petrus, Yahudi olmayanlarla yemek yemeyi bırakınca onu azarlamıştı. Evet, Pavlos, Simon Petrus'u azarlamıştı. Petrus'un o azara ihtiyacı vardı ve onu Pavlus'tan kabul etti. Aralarında katı bir his olmadı. Hatalarınızda size yardımcı olacak bir şekilde dikkatinizi çekecek bir arkadaşınızın, bir dostunuzun olması harika bir şeydir. Bir vaizin iyi bir eşe ihtiyacı olmasının nedeni budur. Kadın onu alçak gönüllü tutabilir ve ona hatalarını söyleyebilir. Sayın Doktor Vernon'a gidiyor ki, ben kilise toplantısından bir balon gibi şişmiş olarak çıkarım bazen. Arabaya bindiğimizde karım balonuma bir iğne sokar. Bana yaltaklananlardan çok karımın haklı olduğunu kabul ederim. Burada tezat oluşturan düşünce tabii ki İsa'yı bir öpücükle ele veren Yahuda ile örneklenir. Tok insanın canı balı bile çekmez. Aç kişiye en acı şey tatlı gelir. 7. ayet. Günümüzde ağız sulandıran yemekler olmasının nedeni budur. Günümüzde yemeğin iştahımızı kabartması için alışılmadık biçimlerde hazırlanması ya da egzotik ve farklı olması gerekir. Bazı insanların yemeklerinden zevk almaları için önlerine sinek kuşu kanatları ya da tavus kuşu dilleri getirilmesi gerekir. Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde yemek pişirmenin böylesine yüksek bir kusursuzluk düzeyine erişmesinin nedeni budur. Yönetici sınıf o denli bolluk içindeydi ki sade yiyecekleri yemekten sıkıldılar. Biftek ya da file mignon ya da çilek ve dondurma artık onlar için yeteri kadar iyi değildi. Bu yüzden zamanın aşçı başılarının onlar için sıra dışı ve lezzetli yiyecekler uydurmaları gerekti. Bunu aç bir adamla karşılaştırın. Yiyecek, bütün yiyecekler, her yiyecek onun için lezzetlidir. Bunu Tanrı sözüne de uyarlayabiliriz değerli dinleyicilerimiz. Onu yememiz, yani Tanrı'nın sözünü yememiz, çiğnememiz ve üzerinde derin derin düşünmemiz, başka deyişle üzerinde geviş getirmemiz gerektir. Aslında Tanrı sözü üzerinde derin düşünmenin anlamı budur. Tanrı bizlere sözü için bir iştah ve bir açlık versin. Bizler Tanrı sözünü yemeliyiz, Tanrı sözü üzerinde derin derin düşünmeliyiz ve sürekli olarak her gün bu sözleri yemeliyiz. Çünkü Tanrı'nın sözleri bugün bize konuşmaktadır. Bugün Tanrı bize sözleri aracılığıyla konuşmaktadır. Tanrı'nın sözü bizim ışığımızdır. Tanrı'nın sözü bizim günlük ruhsal gıdamızdır. O yüzden Tanrı sözü üzerinde derin derin düşünmeli, Tanrı sözü üzerinde aslında geviş getirmeliyiz ve her gün onu yememiz, çiğnememiz gerekir. Evet, Tanrı bizlere sözü için bir iştah, bir arzu ve bir açlık versin. Yuvasından uzak kalan kuş nasılsa, yurdundan uzak kalan insan da öyledir diyor Süleyman Peygamber Özdeyişler 27:8'de. Kiliselerde ve diğer Hristiyan işlerinde kare deliklerde yuvarlak çiviler ya da yuvarlak deliklerde kare çiviler gibi olan birçok insan vardır. Oraya uygun değildirler. Bunun nedeni Tanrı'nın her inanlıya bir armağan vermiş olmasıdır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor diyor 1. Korintoslar 12:7'de. Ve Tanrı'nın her inanlı için kendisine verilen armağanı kullanması üzere özel bir yeri vardır. Yine Pavlos 1. Korintoslar 12:18'de şöyle diyor. Gerçekte Tanrı bedenin her bir üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Şimdi oraya gidip o armağanı kullanmalıyız. İncil'de armağanlarını kullanmamışa benzeyen insanlar hakkında örnekler vardır. Örneğin Pavlos, Dimas adlı bir genç adamdan söz etmişti. Çünkü Dimas, bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti diyor. Dünyaya dönmüştü. Bildiğimiz kadarıyla Tanrı'nın kendisi için olan yerine hiçbir zaman uymamıştı. Güzel koku ve buhur canı ferahlatır. Dostun verdiği öğüt insana tatlı gelir. Kendi dostunu da babanın dostunu da bırakma ve felakete uğradığın gün kardeşinin evine gitme. Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir. Özdeyişler 27, 9 ve 10. ayetler. Bir keresinde tek başına yaşayan sevgili bir Tanrı çocuğunun cenaze törenini yönetmiştim. Kocası hasta olduğu için onu buraya getirmiş ve kocası ölene kadar zamanının büyük bir kısmını ona bakmakla geçirmişti. Kilisede belirli ölçüde aktif olduğu halde birçok arkadaşı yoktu. Cenazesinde kilisenin kalabalık olacağını düşünmüştüm ama orada sadece 10-15 kişi vardı. Ailesi ve dostları başka bir ülkedeydi. Yakın komşun uzaktaki kardeşten yeğdir. Hepimizin dostlara ihtiyacı vardır. Ve komşularımızla arkadaşlıklar kurmak, bizden çok uzaklarda oturan ailemiz ve eski dostlarımıza bağımlı olmaktan daha iyidir. İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır. Bönse öne atılır ve zarar görür. 12. ayet. Bu peygamberlikleri etüt etmenin yararlarından biridir dostum. Neler olacağını biliyoruz. Doğrusunu isterseniz günümüzde sorunlarımızı çözmeleri için insanlara baksaydım, cesaretim çok kırılır ve karamsar olurdum. İnsanın çözümleri bildiğini sanmıyorum. Dünya kriz ve karmaşa noktalarına geliyor, buna hiç şüphe yok. Dünyanın sorunlarını çözebileceğini düşünen her adam aslında hiçbir şey çözemiyor. Tanrı sözü gelecekte sorunlar olduğunu ve Tanrı'nın yargısının bu ihtiyar dünyaya gelmekte olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Yüreği bozuk olan bir insan, yüreği günahlı olan bir insan dünyaya nasıl huzur getirebilir? Dünya krizini, karmaşasını nasıl çözebilir? Çözemez. Neden? Çünkü insanın yüreği bozuktur, insanın yüreği günahlıdır ve Tanrı'dan kopmuştur. Tanrı'dan ayrı bir insan topluluklar, tüm insanlar hiçbir zaman bu krizi, karmaşayı çözemezler. Dünyamız gittikçe daha da yozlaşmakta, sevgi kaybolmakta ve insanlar gittikçe daha çok bencil ve çıkarcı olmaktalar. Bu özdeyişle bağlantılı olan bir başka düşünce daha vardır. Bunu biraz kısa ve öz bir dille bildireceğim. Sigorta olun. Rab gelecek için planlar yapmanızı tasarlar dostum. İhtiyatlı kişi tehlikeyi görünce saklanır. Gelmekte olan zor günler için hazırlık yapar. Bazı insanlar emeklilik için hazırlık yapmamak gerektiği, sigorta olunmaması gerektiği görüşündedirler. Bunun için verilen akılsızca neden Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğidir. Dostum, Rab bizlere gelecek için hazırlık yapma yolları sağladığında bunlardan yararlanmamız gerektiğini söylemek istiyorum. İhtiyatlı kişi diyor Süleyman peygamber, tehlikeyi görünce saklanır, bön adamsa, akılsız adamsa öne atılır ve zarar görür. Sabah sabah komşuya verilen gürültülü bir selam küfür sayılır diyor yine Süleyman peygamber, Özdeyişler 27 ayet 14'te. Bu sözlerde epey ironi bulunmaktadır. Sevgi ve muhabbet konusunda öylesine yüksek sesli bildirilerde bulunanlar vardır ki, bunların arkasında başka bir motivasyon olduğunu bilirsiniz. Sizi övülmeniz gerekenden fazla öven kişi hakkında dikkatli olun değerli dostum. Bunun kutsal kitaptaki örneklerinden biri Avşalom'un İsrail oğullarının gönüllerini çelme biçimidir. Bir tartışmadan ötürü kralla görüşmeye gelen kişilerle konuşmak için sabahları erkenden kalkıyordu. Avşalom onların gururunu okşadı ve onları seviyormuş, onların durumlarıyla ilgileniyor gibi yapmıştı. Ama gerçek ilgilendiği şey tahtı ele geçirdiğinde onların desteğine sahip olmaktı. Politikacılar o zamandan günümüze dek aynı prosedürü uygulamaktadırlar. Yüksek ilahiyat fakültelerinde konuşmalar yaptığımda bunu genç vaizlere her zaman söylerim. Delikanlılar, hangi kiliseye giderseniz gidin, o kilisede size ne kadar harika bir vaiz olduğunuzu söyleyen Tanrı'nın sevgili bir kutsalı olacaktır. Genelde bu kişi tatlı bir ihtiyar bayandır, bazen de bir erkektir. Rab onları oraya genç vaizleri teşvik etmek için koyar. Size şimdiye kadar duydukları en harika vaiz olduğunuzu söyleyeceklerdir. Size kendinizin bir başka elçi Paulus, Martin Luther ya da John Calvin, Billy Sunday ve Billy Graham'in bir birleşimi olduğunuzu düşündürürler. Böylesi bir insanın size cesaret vermesi için orada olması harika bir şeydir ama duyduklarınıza inanmayın. Bunlar doğru değildir. Çağdaş bir özdeyiş şöyledir. Gururun okşanması bir parfüm gibidir. Yutulması değil, koklanması gerekir. Özdeyişler 27-15-16'da şöyle diyor. Kavgacı kadının dırdırı yağmurlu günde damlaların dinmeyen sesi gibidir. Böyle bir kadını dizginlemeye kalkmak, rüzgarı ya da yağı avuçta tutmaya çalışmak gibidir. Değerli dostum, burada kavgacı bir kadının ne kadar korkunç olduğunun bir resmini veriyor bize. Tanıdığım biri vardır. Onun karısı bu türden biri. O evde, o aile yaşamında hiçbir zaman huzur, esenlik ve barış görmedim. Evet, hiçbir zaman huzur, esenlik ve barış görmedim. Demir demiri biler, insan da insanı diyor Süleyman peygamber Özdeyişler 27-17'de. Kendisiyle birlikte aklınızı keskinleştirebileceğiniz bir dostunuz olması harikulade bir şeydir. Onunla belirli şeyler üzerinde konuşabilir ve çok yararlanabilirsiniz. Benim böyle bir dostum vardı ve oturup ruhsal konularda konuşabilirdik. Onunla konuşmalarımdan her zaman tazelenmiş ve kuvvetlenmiş bir şekilde ayrılırdım ve her zaman bir şey öğrenirdim. Böyle bir arkadaşa, böyle bir dosta sahip olmak harika bir şeydir. 19. ayet. Su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa yürek de insanın içini yansıtır. Size ihanet etmeyeceğini bilerek yüreğinizi açabileceğiniz bir dostunuz olması harikulade bir şeydir dostum. Dost, sizi iyi tanıyan ve sizi yine de seven kişidir. Dost, sizi iyi tanır, sizin sırlarınızı saklar, sizi teşvik eder ve sizi yine sever. Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz. İnsanın gözü de hiç doymaz diyor Süleyman Peygamber 27:20'de. Hiçbir zaman görmüş olduklarımız yeterli gelmiyor. Görmeye devam etmeyi istiyoruz. Bazılarımızın dünyanın değişik yerlerini görmeye gitmemizin nedeni budur. Altın ocakta, gümüş potada sınanır. İnsansa aldığı övgüyle sınanır diyor Süleyman Peygamber 21. ayette. Övgü konusunda dikkatli olun dostum. Üzerinizde doğru etkisi olmasına dikkat edin. Bir Tanrı adamı şöyle demişti. Bir adamı sınamak için övgü ve aşırı övgü ateşine konduğu zamankinden daha sıcak bir pota yoktur. Bazı insanların böyle durumlarda kuvvetleri tükendiği halde kötü bir isim, Rabbe yapışmak ve ismini temizlemesi için Rabbe güvenmek bunun yanında daha kolaydır. Ama dostum kişinin alkış ve yaltaklanmadan etkilenmeyerek yoluna alçak gönüllü bir şekilde devam etmesi onun gerçekten Tanrı ile birlikte olduğunu gösterir. Çok zenginlik kalıcı değildir ve taç kuşaktan kuşağa geçmez diyor Özdeyişler 27 ayet 24'te. Zenginlik kalıcı değildir. Maddeci çağımızda değerli dostum bunun gerçeğini görmemiz gerekir. Zenginlik kalıcı değildir. Zenginliklerinizi öbür dünyaya götüremezsiniz. Kefenin cebi yoktur derler. Yıllar önce çok zengin biri öldüğünde bütün akrabaları avukatının bürosunun dışında bekliyordu. Avukat dışarı çıktığında ne kadar bıraktı diye sordular. Avukat hepsini dedi. Hiçbir şeyi yanına almamıştı. Zenginlik kalıcı değildir. Kefenin cepleri yoktur. Bu yüzden kendimize ki bunu İsa Mesih söyledi, yeryüzünde değil, gökyüzünde hazineler biriktirmeliyiz. Ve taç kuşaktan kuşağa geçmez. Bu değişimler dünyasında hanedanlar yükselir ve çöker. Güvenip bağlanabileceğimiz sadece Tanrı'dır kardeşim. Evet, güvenip bağlanabileceğimiz sadece Tanrı'dır. Tek değişmeyen dost Tanrı'dır. Bu bölüm, dostluk konusunda iyi bir bölüm olmuştur. Demir demiri biler, insan da insanı. Su görüntümüzü nasıl yansıtıyorsa, yürekte insanın içini yansıtır. Ölüm ve yıkım diyarı insana doymaz. İnsanın gözü de hiç doymaz. Altın ocakta, gümüş potada sınanır, insansa aldığı övgüyle sınanır. Ahmağı, buğdayla birlikte dibekte tokmakla dövsen bile, ahmaklığından kurtulmaz. Davarına iyi bak. Sığırlarına dikkat et. Çünkü zenginlik kalıcı değildir. Ve taç kuşaktan kuşağa geçmez. Evet, yeniden vurgulayacağım değerli dinleyicilerimiz. Zenginlik kalıcı değildir. Maddeci çağımızda bunun gerçeğini görmemiz gerekiyor. Zenginliklerinizi öbür dünyaya götüremezsiniz. Kefenin cepleri yoktur. Buradan hiçbir şey götüremeyeceksiniz. Taç kuşaktan kuşağa geçmez. Bu değişimler dünyasında hanedanlar, krallar, uluslar yükselir ve çöker. Güvenip bağlanabileceğimiz sadece Tanrı'dır. Tek değişmeyen dost Tanrı'dır, odur dostum.